Ayrım 33. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 460. Hindi Mısır'ı yaratır ve çakalda eker. White Mountain Apaçileri. Çok uzun zamanlar önce, hayvanların da insanlar gibi konuştuğu dönemlerde, Hindi, bir delikanlının kız kardeşini yiyecek için dilendirdiğini duymuş. Kıza, "Ne istiyor ağabeyin?" diye sormuş. Kız, "Karnı çok aç ve yiyecek hiçbir şeyimiz yok," demiş. Hindi bunu duyunca baştan aşağıya bir silkini vermiş. Üstünden başından türlü çeşitli meyveler ve yabani yiyecekler dökülmüş orta yere ve iki kardeş oturup yemişler bunları. Hindi bir kere daha silkinmiş ve tüylerinin arasından pek iri, değişik türde bir mısır düşmüş. Bir kere daha silkinince de bu defa bildiğimiz sarı mısır çıkmış ortaya. Sonra bir dördüncü kez silkinince de beyaz mısır fırlamış tüylerinden. Ayı çıka gelmiş ve Hindi ona, "Ben burada kardeşlerimi beslemeye çalışıyorum," demiş. Ayı, "Sen yalnızca dört kere silkinebilirsin yiyecek düşürmek için. Ama bende her türden yiyecek bulunur, tepeden tırnağa kadar." Ayı bir silkinmiş, kürkünün içinden ardıç yemişi saçılmış ortalığa. Bir kere daha silkinmiş ve bu sefer yenilebilir bir kaktüs düşürmüş sırtından. Bundan sonra palamut, daha sonra başka bir cins kaktüs, arkasından uzun meşe palamutu, sonra mavi meşe palamutu, çam fıstığı, sumak, manzanita çileği, yaban eriği ve en sonra da saguaro yemişi çıkarmış kürkünden. Hindi kızla oğlana, "Burada size verebileceğim dört cinsten mısır tohumum var ve burası bunları ekmeye çok uygun," demiş. Kardeşler hemen tohum ekme çubuğu kesmişler dallardan ve bunlarla yere delikler açmaya başlamışlar. Açtıkları bu deliklere bütün mısır tohumlarını ekmişler. Ertesi gün mısırlar bitivermiş ve boyları 1,5 metreye ulaşmış. Kız, "Elimizde bal kabağı tohumlarımız da var," demiş ve onları da ekmiş. Kızla oğlan, hindiden daha fazla tohum istemişler. "Mısırlarımız pek güzel büyüyüp serpildiler. O yüzden bir çiftlik daha kurmak ve oraya da mısır ekmek istiyoruz," demişler. Hindi onlara istedikleri tohumları vermiş ve çocuklar başka bir yerde ekim yapmak için giderken bir evvelki yerlerini Hindi'nin gözetimine bırakmışlar. Geri döndüklerinde Hindi'nin mısır tarlasının orta yerinde bağırıp çağırmakta olduğunu duymuşlar. Derhal aşağıya koştuklarında Hindi'nin bir kanadını yere sürterek kendilerine doğru geldiğini görmüşler. Diğer tarafında yılanlar varmış ve kanadı kırık taklidi yaparak yılanların dikkatini çekmek, onları korumak istiyormuş. Bal kabaklarının yanında küçük bal kabakları bitmiş, mısırlar büyümüş, püskülleri ve koçanları bile çıkmışmış. Püsküllerin üstünde polenler varmış ve yılanlar bu polenleri toplamaya gelmişmiş. Hindi çocuklara 4 gün boyunca yılanlar işlerini bitirene kadar mısırlardan uzak durmalarını söylemiş. 4 günün sonunda mısırlar olgunlaşmış. Hindi çocuklara mısırların 4 gün içinde olgunlaşması yalnız bu seferliktir demiş. Bir dahakine daha uzun zaman alacaktır bu iş ve öyle de olmuş ve olmaktadır hala. Bu arada kardeşler 3 kere mısır ekmişler ve tohumlarını insanlara dağıtmışlar. Derken ince çakal Slim Coyote çıka gelmiş ve o da biraz tohum istemiş. "Sizin ektiğiniz mısırlar çabuk boy veriyorlar ve kocanları hemen oluşuyor," demiş. "O tohumlardan kendim de ekmek istiyorum." Mısır yetiştirmek çakal için bir hayli zahmetli bir işmiş ve buna hiç niyeti yokmuş. Bu diğer insanlar kendi mısırlarını ekiyorlar ve yetiştikten sonra da onu pişirmek zorunda kalıyorlar. "Bana gelince benim böyle yapmaya hiç niyetim yok. Mısırımı önceden pişirecek, sonra ekeceğim ve böylece olgunlaştıklarında onları pişirmekle uğraşmayacağım." İşte çakal burada büyük yanlışlık yapmış. Mısırından bir parçasını pişirmiş, oturup yemiş ve yenemeyecek kadar küçüklerini de götürüp tarlasına ekmiş. Bundan büyük bir huzur duymuş. "Eh, kendi çıkarıma iyi işler becerdim," demiş. "Siz insanlar mısırlarınız büyüyünce pişirmeye çabalayacaksınız ama benimkiler büyüdüklerinde zaten pişmiş olacaklar." Ekimini yaptıktan sonra diğer insanlarla birlikte palımı toplamaya gitmiş. Ama tarlalarına geri döndüklerinde bir de bakmışlar ki çakalın tarlasında yerler esiyor. Hiddetle, "Bana verdiğiniz tohumların işlerini çıkarıp vermiş olmalısınız siz insanlar," demiş. İnsanlar, "Hayır, böyle bir şey yapmadık ama sen onların işlerini pişirdikten sonra ektin toprağa," demişler. Çakal yine tohum istemiş ve bu sefer onları doğru yöntemlerle ekmiş. Böylece onun da mısırları bitmiş. Ekim yaptıktan bir gün sonra boyları 1,5 metreye geçmiş, keyfi yerine gelmiş. Mısırlarını ilk başta ekmiş olanlar artık hasat ediyorlarmış ve topladıklarını balyalar halinde bağlıyorlarmış. Çakal bunu görünce istekte bulunmuş. İnsanlar ona pek kızmışlar çünkü onlardan boyuna mısır isteyip duruyormuş. Çocuklarımı yedirmek için yeşil olanlarından istiyorum sadece diyormuş her seferinde. Mısırlarım olgunlaşır olgunlaşmaz ödeşiriz. Diğer insanların mısırları toplanmış ve kabukları soyulmuşmuş çoktan. Ama bal kabakları hala tarlada olgunlaşmayı bekliyormuş. Çakal onların bal kabaklarını çalınca hepsi birden kalkışıp kapısına dayanmışlar. Bal kabaklarını çalıp çalmadığını öğrenmek istiyorlarmış ondan. Çakal sanki öfkelenmiş gibi yapmış. Yahu neyiniz çalınsa benden biliyorsunuz be. Bu çevrede bir sürü kamp var. Neden suçlamak için bir tek benimkini gözünüze kestiriyorsunuz ki? Ama insanlar onun elinin ne kadar uzun olduğunu iyi biliyorlarmış. Bundan sonra bizim yakınımızda çiftçilik yapma. Çek git ve başka bir yerde yerleş demişler. Çakal, tamam be, içinizden bazılarını. Borcumu mısırla ödemek üzereydim ama bana öyle kötü davrandığınız için bunu yapmayacağım demiş. Böylece çakal ve ailesi yoksul bir yaşam sürmüşler ve bir şeyi yemeden önce pişirme zahmetine bir daha hiç girmemişler. Çakal kurbağa adamlardan suyu alır. Kalapuya. Çakal avlanırken ölü bir geyik bulmuş. Geyiğin kaburga kemiklerinden biri tıpkı kocaman bir dentalya. Dentalya boru şeklinde bir deniz kabuklusudur. Asya kızılderilileri bunun bazı kısımlarından incik boncuk yaparlardı. Kızılderililer dentalyayı kol boyu fathom ölçüsüyle satarlardı. Kabuğuna benziyormuş ve çakal bunu alıp yanında götürmüş. Doğru kurbağa adamların yanına gitmiş, bütün su kurbağa adamlarının denetimindeymiş. Ne zaman insanlar içmek, yemek pişirmek ya da yıkanmak için suya gerek duysa, gidip kurbağa adamları yüz sürmek zorundaymışlar. Çakal çıka gelmiş ve hey kurbağa adamlar, kocaman bir dentalya kabuğu var elimde. Bolca su almak istiyorum onun karşılığında, doya doya içmek istiyorum demiş. Kurbağa adamlar, onu bize ver ve istediğin kadar su iç demişler. Çakal kabuğu onlara vermiş ve başlamış kana kana su içmeye. Su çakalın içtiği yerin hemen arkasındaki kocaman bir barajdan geliyormuş. Çakal, uzun bir süre kafamı kaldırmayacağım çünkü susuzluktan gebermek üzereyim demiş. Beni merak etmeyin. Kurbağa adamlar, tamam merak etmeyiz seni demişler. Çakal başlamış içmeye. Uzun bir zaman içip durmuş. Sonunda kurbağa adamlardan biri, hey çakal, ne çok su içiyorsun öyle orada, bunu neden yapıyorsun diye sormuş. Çakal başını sudan çıkarıp çok susadım demiş. Ya bir süre sonra bir diğeri lafa girerek, çakal gerçekten de amma çok su içiyorsun ha. Sanırım bize bir kabuk daha vermen gerekecek demiş. Çakal başını tekrar suya sokarken, bırakın da şu içeceğimi içeyim bari demiş. Kurbağa adamlar, bir insanın nasıl bu kadar su içebildiğini akıl erdirememişler. Bundan hiç hoşlanmamışlar. Çakalın bir hatlar karıştırıyor olmasından şüphelenmişler. Gerçekten de çakal, her kafasını suyun içine soktuğunda barajın dibini oymaktaymış. İşini bitirdiğinde kafasını tekrar sudan çıkarmış ve oh doydum be, tam istediğim kadar içtim demiş. Derken baraj çöküvermiş ve sular vadiye yayılmış ve dereler, ırmaklar ve göller oluşturmuş. Kurbağa adamlar bu işe pek bozulmuşlar. Seni çakal, bütün suyumuzu aldın götürdün demişler. Bütün suyun bir insanın elinde olması doğru değildir. Artık su herkesin ayağına gitmiş bulunuyor. Çakal bunu başarmıştı. Artık herkes ırmağa inip içmek ya da yemek pişirmek için suyunu alabilir, canı isterse de yüzebilir. 1977 yılında Barry Lopez tarafından anlatılmıştır. İktome ve Cahil Kız Brule Siu. Tatlı şirin bir vinçin hala, bekar güzel kız varmış. Eline erkek eli değmemiş ve İktome onunla yatmak için deliriyormuş. Kadın kılığına girerek kızı görmeye gitmiş. Onu bulduğunda kız nehirden karşıya geçmek üzereymiş. Hu Maşe, nasılsın arkadaş demiş. Hadi gel birlikte geçelim karşıya. Eteklerini kaldırmışlar ve suya girmişler. Kız İktome'ye, ne kadar akıllı bacaklarınız var böyle demiş. İleri yaşım yüzünden kadınlar yaşlandığında bazıları böyle kıllanır işte. Su gittikçe derinleştiğinden eteklerini daha da yukarı kaldırmışlar. Vinçinhala İktome'ye, arkanız da bayağı kıllı demiş. İktome, evet bazılarımız böyle olur diye karşılık vermiş. Su daha da derinleşince elbiselerini iyice yukarı kaldırmışlar. Hayatında hiç çıplak bir erkek görmemiş olan kız, bacakların arasından sarkan o şey de ne diye sormuş. İktome, Ah hiç sorma diye dert yanmış. Bir çeşit yumruğu, sihir gibi bir şey işte. Sihir için biraz fazla büyük değil mi? Ya öyle canım. Kötü kalpli bir büyücü yaptı bu laneti üzerime. Taşıması zor ve ağır, canımı da acıtıyor. Bir de her şeyde bana engel oluyor. Ne kadar isterdim ondan kurtulmayı. Kız, ablacığım, sana acıdım. Bunu beraberce kesebiliriz gibi geliyor bana. Hayır, hayır kardeşim. Bunu oraya bir büyücü koyduğundan kurtulmanın tek bir yolu var. Bu yol ne olabilir ki? Ondan kurtulmanın tek yolu? Ah, maske. Yapılabilecek şey, bunu senin bacakların arasına sokmak. Öyle mi? Eh, bence kadın kısmı birbirine yardımcı olmalı. Evet, Pilamaye, sağ ol. Çok anlayışlı bir insansın. Hadi sudan çıkalım da şuraya yumuşacık otların olduğu yere gidelim. Örümcek adam kızı yere yatırmış, üstüne çıkmış ve onunla çiftleşmiş. Kız, ay aman demiş, ne kadar da iriymiş. Canımı acıttı biraz. İktome soluk soluğa, bir de benim canımın nasıl acıdığını düşünsene demiş. Kız, hah şimdi daha az acıyor demiş. İktome işini bitirip kızın üstünden kalkmış. Vinç'in hala bir göz atarak, sahiden de şimdi daha bir küçük görünüyor demiş. Örümcek adam, öyle ama daha yeteri kadar küçülmedi demiş. Bu zor bir uğraştır. Bir soluklanayım da bir daha deneyelim. Bir süre sonra tekrar çıkmış kızın üstüne. Cahil Vinç'in hala, o kadar da kötü değilmiş demiş. Ama bana sanki daha da büyümüş gibi geldi. Bu gerçekten güçlü bir büyüymüş. İktome yanıt vermemiş kıza. Çok meşgulmüş o anda. İşini bitirmiş, yana doğru yuvarlanmış. Kız, küçük bir ilerleme kaydettik ama bak demiş. İktome, sabırlı ve azimli olmalıyız diye karşılık vermiş. Böylece bir süre sonra tekrar birleşmişler. Kız İktome'ye, canın çok acıyor mu Maşe? Diye sormuş. İktome, ya evet canım ama ben yeteri kadar güçlü ve gözü pek biriyimdir, dayanırım diye yanıtlamış. Kız, ben de dayanabilirim demiş. Bu işi dördüncü defa yaptıktan sonra kız, öyle pek de keyifsiz bir iş değilmiş demiş. Ama abla sana bir şey diyeyim mi? Seni bu sihirden kurtulabileceğine hiç inanmıyorum doğrusu. Örümcek adam, bana da öyle geliyor demiş. Cahil Vinç'in hala, ne yapalım? Başa gelen çekilir demiş. İktome, evet Masye demiş. Bir insan başına gelen bir şeyle en iyi şekilde baş etmelidir. Hadi gel bir daha deneyip emin olalım. Güney Dakota, Pine Ridge'de anlatılmış, Richard Erdoğan tarafından kaleme alınmıştır. Çakal, katran yığını ile kapışır. White Mountain, Apaçileri. Kabilemiz, hayvanlar ve kuşların hep birlikte beyazların yanında yaşadığı eski zamanlarda çakalın başı hiç dertten kurtulmazmış. Bir süre birinde, sonra diğerinde kalarak kamptan kampa dolaşırmış ve ayının kampında kaldığında da geceleri bir beyaz adamın tarlasına dalar, başaklarla buğday aşırırmış. Çiftliğin sahibi olan beyaz adam, çakalın yediği haltı öğrenince izini takip ederek tarlaya giriş yolunu bulmuş. Sonra bütün beyaz adamları bir araya toplamış ve hep beraber katrandan bir adam şekli yaparak bunu çakalın yolu üzerine dikmeye karar vermişler. O gece çakal, buğday çalmak üzere tekrar tarlaya döndüğünde, yolun üzerinde katran adamla karşılaşmış. Karanlıkta onun canlı biri olduğunu zannederek, kurşuni gözler, o hep Chiricahua apaçileri gibi konuşurmuş. Kenara çekil ve bana yol ver. Tek istediğim bir parça buğday. Yıkıl karşımdan, bak sonra karışmam ha, demiş. Katran adamın kılı bile kıpırdamamış. Çakal, eğer çekilmezsen yumruğumu suratına yersin bak, demiş. Dünyanın neresinde olursam olayım, yumruğumu yiyen adam iflah olmaz. Katran adam aldırmamış bile. Sen bilirsin, yumruğu ye gözünün üstüne de gör. Çakal, sıkı bir yumruk sallamış ama kolu dirseğine kadar katranın içine saplanmış. Çakal, neler oluyor böyle diye bağırmış. Neden elimi tutuyorsun? Bırak yoksa öteki yumruğumu yersin. Bak bu yumruğum da adamı süründürür ona göre. Bunun üzerine çakal diğer yumruğunu da savurmuş ve o kolu da saplanmış kalmış katrana. Artık iki arka ayağının üzerinde durmaktaymış. Beni tutmaya devam edersen sana öyle bir tekme koyarım ki yıkılır gidersin. Çakal tekmeyi basınca bacağı da saplanıp kalmış katranın içine. Bak öteki bacağım daha da berbattır ha bilesin. Onu da ye de gör. Basmış tekmeyi ve o bacağı da kalmış katranın içinde. Çakalın bacakları artık katranın içindeymiş ve serbest kalan bir tek kuyruğuymuş. Kuyruğumla bir vurursam seni ikiye bölerim ha, biliyor musun? Demiş. En iyisi salıver gitsin beni. Ama katran adamdan çıt çıkmıyormuş. Çakal kuyruğunu şaklatmış adama ama kuyruğu da saplanıp kalmış katrana. Yalnız kafası boştaymış ve çeni çalmaya devam etmiş. Beni neden böyle tutuyorsun ki? Bak seni ensenden ısırıp gebertmemi istemiyorsan sal gitsin beni. Katran öylecene duruyormuş kıpırdamadan. Çakal onu ısırınca ağzı da yapışıp kalmış ve teslim bayrağını çekmiş. Ertesi sabah çiftçi çakalın boynuna bir zincir vurarak onu katranın içinden çıkarmış ve önüne katıp evine götürmüş. Ailesine benden hırsızlık yapan işte bu demiş. Beyaz adamlar hemen toplanıp çakala ne yapacaklarını düşünmüşler. Onu kaynar su dolu bir kazana atıp haşlamaya karar vermişler ve bir kazanda su kaynatmaya başlarken onu evin bir köşesine bağlamışlar. Çok geçmeden çakal, boz tilkinin gelmekte olduğunu görmüş, çiftliğin etrafını kolaçan ediyor, beyazlardan aşıracak bir şeyler aranıyormuş. Kuzenim benim, demiş, benim için kazanda bir sürü şey kaynatıyorlar. Tabii aslında kaynatılmakta olan su, onu haşlamak içinmiş. Benim için patates, kahve, ekmek ve çeşitli yiyecekler var onun içinde. Çok geçmeden piştiklerinde beyaz adamlar bana ikram edecekler bu pişmekte olan yiyecekleri. İstersen beraber yiyebiliriz bunları ama önce bana yardım etmelisin. Ben şu ilerideki çalının altına çişimi yapıp gelene dek şu zinciri boynuna takar mısın? Tilki öneriyi kabul etmiş ve zinciri onun boynundan alıp kendisininkine takmış. Çakal çalının arkasında gözden kaybolur kaybolmaz kirişi kırmış. Bir süre sonra su enikonu ısınıp kaynamaya başlayınca beyaz adamlar boz tilkinin yanına gelmişler. Ne oldu buna be? Ne kadar da küçülmüş, çekmiş olmalı demişler. Onu kaldırıp kazanın içine atmışlar. Kaynamakta olan kaynar su baş kıllarını haşlayıp da dökünce boz tilki sıcak sudan kıpkırmızı kesilirken kafası da cas cavlak kel kalmış. Zinciri boynundan çıkarıp onu bir ağacın altına atmışlar sonra da. Orada hiç kıpırdamadan akşama kadar yatmış hayvancağız. Hava kararıp da serinleyince kendine gelmiş ve kalkıp gitmiş. Bir süre sonra boz tilki ayının kampına gelmiş ve çakal nerede diye sormuş. Ayı karşılık olarak çakalın her gece su almaya ayının kampının hemen yukarısındaki bir pınara gittiğini anlatmış. Bunun üzerine boz tilki fırlayıp pınarın oraya varmış ve saklanmış. Gece olunca çakal her zamanki gibi pınara gelmiş ama tam içmek üzere kafasını suya eğdiğinde boz tilki üzerine atlamış. Şimdi seni öldürecek ve yiyeceğim demiş. Ayın parlaklığı suda aksediyormuş ve çakal onu göstererek öyle konuşma, şuracıkta oturup suyun dibinden afiyetle şu üvez ekmeğini yemek bakken. Bütün yapacağımız şey suyu olduğu gibi içmek ve sonra da ekmeği alıp kendimize bir ziyafet çekmek. İkisi birden suyu içmeye girişmişler ama çok geçmeden çakal içiyormuş gibi yapmaya başlamış. Boz tilki küp gibi içmiş bütün suyu ve bir anda üşümüş. Bunun üzerine çakal, kuzen bey, beyazlar şu ileride kurdukları kampı terk etmişler. Gidip bakayım battaniye, yorgan falan var mı seni sarıp ısıtmak için. Bekle beni, hemen geliyorum demiş. Çakal kalkıp gitmiş ve gözden kaybolur kaybolmaz tabanları yağlamış. Granville Goodwin'in 1939 yılında anlattığı bir versiyondan alınmıştır. Hep sahilde yaşayan Kvakuit. Çakal kanısına binmiş, kıyı boyunca kürek çekerken sahilden birileri ona seslenmiş. Çakal, nereye böyle? Hep sahilde yaşayanın kızıyla evlenmeye gidiyorum. Böyle bir şey yapmak için çılgın olmak gerekir. Bu çakalı pek kızdırmış ve doğru kıyıya doğru kürek çekmeye başlamış. Bütün insanları kuşa, bütün bu sürüyü de geyiğe dönüştürmüş. İnsanların arayıp avladığı geyikler olacaksınız demiş ve oradan ayrılmış. Derken kıyıda durmakta olan başka insanlara rastlamış. Çakal, nereye böyle? Onlara anlatmış nereye gittiğini. O zaman ayağını denk atmalısın. O kadınla evlenmeye niyetlenenlerin iskeletleri koca bir dağ oldu. Çakal, onların uyarısını dikkate almış. Kıyıya çıkarak oralara midyeler ve somon balıkları serpiştirmiş. İşte bu yüzden hala oralara gidilir bunlar için. Bir süre sonra başka insanlar seslenmiş çakala ve aynı soruyu sormuşlar. Onlara da anlatmış. Bunun üzerine reisleri, çakal, aman kendine dikkat et, köyümüzün gençlerinden birçoğu bu kadınla evlenmek üzere oraya gittiler ama işlerinden geri dönen hiç olmadı demiş. Çakal hemen kıyıya çıkarak sahile midyeler serpiştirmiş ve onlara ızgarada somon ziyafeti çekmiş. Çakal Copper Bottom denen bir yerde karaya çıkmış ve ormanın içinden geçerek bir köye varmış. Kadın buharda yonca kökleri pişirmekteymiş. Kadıncağız körmüş ama derhal kokusunu almış gelenin. Çakal, buralarda ne işin var diye sormuş. Oraya varmış ve yemek üzere bir avuç yonca kökü almış eline. Nedir bu? Kim alıyor benim yonca köklerimi? Kör müsün be kadın? Kadın kör olduğunu anlatmış çakala. Bunun üzerine çakal ağzına çam sakızı alarak bunları bir iyice çiğnemiş ve kadının gözlerine sıvamış çiğnediklerini. Şimdi görebiliyor musun? Evet, gayet iyi görebiliyorum. Çakal ona nereye gitmekte olduğunu anlatmış. Kadın ona dikkatli olmasını söylemiş ve yanına biraz yiyecek vermiş. Çakal bir kanalın üzerinde çalışmakta olan bir kadına rast gelmiş. Kalkıp oraya gitmiş ve çocuğunun ayağına cimcik atmış. Çocuk ağlamaya başlayınca kadın, "Elleme çocuğumu, o hiç ağlamazdı," demiş. Kadın dibini yontarak kanonun içinde çalışmaya devam etmiş, derken kanonun dibini delmiş. "Gördün mü ne halt ettiğini, gözün kör mü senin?" Kadın, "Evet, körüm ben," demiş. Çakal yine çam sakızı çiğneyerek gözlerine sıvamış kadının, kadının gözleri açılıvermiş. "Nereye yolun böyle?" diye sormuş kadın. "Hep sahilde yaşayanın kızıyla evlenmeye gidiyorum." "Aman o kadına karşı dikkatli ol. Onun cinsel organında dişleri var. Kendisine konuk olan bütün gençleri işte böyle öldürdü alçak kadın. Şu taş keskimi yanına al ve onunla yatağa girdiğinde bunu orasına sokarak kır o dişlerini." Kadın, çakalın sırtını taşla ovalayarak ona çalı kuşu, geyik, dağ keçisi ve bozayı maskeleri vermiş. Çakal kendisini olduğundan daha yaşlı gösteren bir maske takmış ve hep sahilde yaşayanın bir ırmak kenarında yaşamakta olduğu memleketine girmiş. Adamın kızı, ölüm getiren kadın, Death Bringing Woman, adamlarıyla gelip de onu gördüğünde, daha henüz adımını atmışmış onların topraklarına. Kız, "Oo, bundan iyi köle olur," demiş. "Hadi onu alıp götürelim yanımızda." Böylece çakalı da alıp köylerine geri dönmüşler. O gece ölüm getiren kadın çakalla yatmak istemiş. Çakal onun eteklerinin altından gelmekte olan diş gıcırtılarını gayet iyi duyabiliyormuş. Onunla yatağa girdiğinde çıngıraklı yılan sesleri gelmiş kulağına. Taş keskiyi bütün gücüyle organın içine sokmuş ve sertçe kıvırarak bütün dişleri tuzla buz etmiş. Bunun üzerine çakal yüzündeki maskeyi çıkartmış, kendini tanıtmış ve onunla evlenmek istediğini anlatmış. Beraberce yatmışlar o gece. Ertesi gece olduğunda hep sahilde yaşayanın evine gitmişler. Hep sahilde yaşayan o gece kızının yatak odasından gelen kahkaha seslerini dinlemiş. Yatağından kalkarak odasına gitmiş. "Bu beraberce gülüp eğlendiğinde kim bakayım, sevgili kızım," demiş. "O benim kocam." Kabul edip hoş karşıladı onu. Hep sahilde yaşayan onu selamlamış ve odasına geri dönmüş. Ertesi sabah hep sahilde yaşayan sedir ağacı kesmiş ve kabuğunu soyarak kazıklardan bir kapan yapmış. Sonra kızının yatak odasına girerek, "Damat, senin kapıdan geçerek evin ortasına atlamanı istiyorum," demiş. Çakal hemen geyik maskesini takarak dimdiğini yapmış ve tuzağa düştüğünde geyik ölmüş. Yaşlı adam, "Ha, layığını buldun işte," demiş. "Sen nasıl evime girer ve beni böyle utanca boğarsın ha?" Ama çakal geyik maskesini çıkartmış ve karısının yanına geri dönmüş. Yaşlı adam o gece gene kızının kahkahalarını dinlemiş. Ertesi sabah bir başka tuzak kurmuş ve gene aynı şeyi yapmasını istemiş damadından. Çakal hemen suratına dağ keçisi maskesini geçirerek kapıdan fırlayarak evin orta yerine atlamış ve oracıkta ölmüş. Ama yaşlı adam odadan çıktığında maskeyi yüzünden çıkararak karısının yanına geri dönmüş. O gece adam gene kızının odasından gelen aşk fısıltılarını duyunca, "Kızım, o yanındaki de kim?" diye sormuş. "Kocam." Ertesi sabah yaşlı adam yeni bir tuzak kurmuş ve damadından saklı olan tuzağa düşmesini istemiş. Çakal bu sefer bozayı maskesini takmış suratına, öbür odaya geçmiş ve tuzağı kırarak yemeğe oturmuş. Hala damadının nasıl olup da öldürebileceğini kafa yormaktaymış yaşlı adam. Çakaldan kendisiyle beraber küçük körfezciyi geçerek karşı tarafta yeni bir kano yapmak üzere kanoyla yola çıkmasını istemiş. Çakal ve yaşlı adam kürek çekerek bir ormana ulaşmışlar ve bir ağacı alaşağı ederek içini oymaya başlamışlar. Çakal bir parça akça ağaç alarak çalışırken onu çiğnemiş. Böylece çalışıp giderlerken hep sahilde yaşayan bir anda keserini yarığa düşürmüş. Kendisinden daha küçük cüsseli olan çakaldan çatlağa girip keseri çıkarmasını istemiş. Çakal içeri girdiğinde yaşlı adam derhal yarığı açık tutmaya yarayan payandaları vurup çıkartmış. Çakal, çiğnemekte olduğu kan rengindeki akça ağacı ağzından çıkartarak tükürünce yaşlı adam çakal öldü sanmış. "Oh, iyi oldu sana. Gelip de kızımla evlenmeye kalkar mısın? Sonun böyle olur işte," demiş. Çakal derhal çalı kuşu maskesini takarak çatlaktan uçup kurtulmuş. Koşup hep sahilde yaşayana yetişmiş. "Sevgili kayınpederciğim, beni neden orada bırakıp gittin? Kütük üstüme kapandı ve neredeyse orada sıkışıp ölecektim. Ah, seni gördüğüme pek sevindim. O kaza olduğunda üzüntümden ölecektim az kalsın. Eve kızımı anlatmaya gidiyordum. Öldüğünü sanmıştım. Oradan çıkabilmene çok sevindim. Bunun mümkün olmadığını düşünmüştüm. Beraberce yaşlı adamın kanosuna binmişler ve eve doğru kürek çekmeye başlamışlar. Çakal bir odun parçası çiğnemekteymiş. Yumuşayınca onu ağzından çıkartmış ve bir katil balina şeklinde sokarak suya atmış. "Sen gelecekteki katil balinaların atası olacaksın," demiş. İşte tam o sırada katil balina sudan fırlayarak hep sahilde yaşayanı ısırdığı gibi kanodan alaşağı etmiş. Eve döndüğünde ölüm getiren kadın babasını sorunca çakal haberi olmadığını söylemiş. Daha sonra kadının bir oğlu dünyaya gelmiş, çakal çocuğunu aldığı gibi çekip gitmiş. 1977 yılında Barry Lopez tarafından kayda alınmıştır. 33. ayrımın sonu, sayfa 473.